Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 2 Mart 2021 günlerden Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Covid notlarımız var. Dünyada aşı, Avrupa'da aşı pasaportunun tartışılması. 2021 pandemi yılı, kayıp yıl olacak ama 2022'ye bütün umutlar bağlanmış vaziyette. Covid notlarım olacak yine sizlere bugün. Amerika Birleşik Devletleri dış politikada gerek Rusya'ya yaptırımlar, gerekse Orta Doğu politikası ile ilgili adımlar, Afganistan aynı şekilde notlar var, aktaracağım size. Rusya'nın yanıtları var. Türkiye ile ilgili Türk dış politikasında Amerika-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren Temsilciler Meclisi üyelerinin yazdığı mektup aynı şekilde gündemimizde olacak. Amerika'dan Latin Amerika ile ilgili haberler, Ukrayna ile ilgili haberler var. Gündemimizde Orta Doğu tabii, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la ilgili Amerikan istihbaratının raporu sonrası Amerika'nın Suudi Arabistan'la ilişkilerine dair de notlar olacak. Hepsini aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında. Son günlerde Ermenistan'ın karışıklığını aktarıyorum size. Nikol Paşinyan geçtiğimiz sonbaharda yaşanan savaş, Azerbaycan'la Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşın ardından Ermenistan Başbakanı olarak sorumluluğu üstlendi. Ancak istifa etmedi. Çok büyük toprak kayıpları tabii ki 1990'lardan Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden bu yana Ermenistan tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir hezimete uğramış durumda. Ancak orduda da rahatsızlıklar vardı ve muhtıraya neden olmuştu sonunda gelişmeler. Bugün Ermenistan'a başımızı çevirip bakacağız. Genelkurmay Başkanı muhtıraya öncülük eden görevden alınsın istiyor Ermenistan Başbakanı, ama Cumhurbaşkanı görevden almıyor. En azından şimdiye kadar iki girişimini de geri çevirmiş gözüküyor. Temas kurulduğu ve kriz çözülmeye çalışılıyor. Dün gösteriler vardı Erivan'da. Yaklaşık 10 bin insan Paşinyan'ı destekledi. Kendisi bir renkli devrim sonucunda iktidara gelmişti. Paşinyan politikaları Ermenistan'da yoğun tartışma konusu, bölge açısından da tartışma konusu. Programın ikinci yarısında Profesör Hasan Ünal'a bağlanacağız. Yaklaşık bir aydır kendisiyle değerlendirme yapmıyorduk. Bu vesileyle Ermenistan vakasını konuşacağız. Kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının yeni bir barış anlaşmasına yol açması umudu vardı Azerbaycan'la Ermenistan arasında, ama bu karışıklıklar, Erivan'daki bu karışıklıklar buna imkan bırakacak mı? Ateşkes anlaşması tehlikeye girebilir mi? Rusya'nın pozisyonu, Türkiye'nin pozisyonu, hakikaten dikkat çekici başlıklar var bu dosyada. Profesör Hasan Ünal'ın değerlendirmelerini alacağız bizle. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube yayınımız da var. Onun da linkini Twitter hesabından paylaştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bir de like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım. Covid haberleri 114 milyondan fazla, artık ipin ucunu biz de kaçırdık. Total rakamı veriyorum, 115 diye verilen daha iddialı rakamlar da var. Johns Hopkins Üniversitesi daha muhafazakar rakamlar veriyor bu anlamda. 2,5 milyondan 2 milyon 530 binden fazla can kaybı var dünya çapında. Aşılamalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, ben dün size açıklamıştım, bilim insanlarından önde gelen bilim şefi titri olan Soumya Sivaminathan, aşılama başladı ama dünya nüfusunun %10'undan azı aşılanmış durumda. Dolayısıyla antikor %10'dan daha az antikor geliştirdi. Bu çok yetersiz bu pandeminin bitmesi için demişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da 2021'de sona ermesini beklemenin gerçekçi olmadığını teslim etmiş. Cenevre'de video konferans yöntemiyle basın toplantısı yapmış. Bilmediğimiz, tahmin edemediğimiz bir durum değil. Virüsün yeniden sıçrama yapabileceği uyarısı var. Açılmalar başladı. Türkiye'de de birazdan aktaracağım ki görmüşsünüzdür haber. Yerlerde hepimizin hayatını etkiliyor. Kısıtlamalar hafifletiliyor Türkiye'de de ama durumun şu anki boyutları tabii ekonomik problemler ortaya çıktı. Hepimiz için psikolojik problemler de ortaya çıktı. Dolayısıyla çaresizlik hali bütün dünyada da var bir parça, onu da belirtmek gerekiyor. Açılma doğru bir tavır mı diye de bilim insanları dahil olmak üzere herkes tartışıyor. Twitter bir küçük not, Covid-19 dezenformasyonuna karşı işte yanlış yönlendirmelere karşı uyarılar koyacakmış. İhlaller tekrarlanırsa da hesap askıya alma, kalıcı kapatma cezası. Twitter'da artık başımıza şey kesildi, yani onu diyeceksin, bunu demeyeceksin, bunu dersen buna giriyor, bunu dersen buna giriyor gibi böyle tabii bu... Özel bir şirket istemeyen de kullanmaz. Öyle bir özgürlük de var elbette ama giderek bir kurumsal nitelik de taşımaya başladı ama kime ne hesap verdiği de ayrıca tartışma konusu. Hakikaten bir acayip işe dönüyor. Bu çok ciddi bir tartışma. Sosyal medya üzerinden bu tartışmaları gerçekten yapmak gerekiyor. Kime göre, neye göre diye en başta sorular sormak gerekiyor. Çünkü dezenformasyonun ucu yok. Yani öyle bazen çok basit görüntüleriyle uğraşıyoruz. Net olarak olgulara dayalı bir sürü şey söylenebilir ama bazen o olguyu öyle bir çekiştiriyorlar ki bambaşka bir hal alabiliyor. Gerçek ne? Kayboluyor ortadan. Çok ciddi bir sıkıntı. Efendim, dün aktarmıştım size Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı. Dijital yeşil geçiş adını verdikleri bu aşı pasaportu aslında bildiğimiz seyahat özgürlüklerinin geri gelebilmesi için ülkelerde sınırlarını kısıtlamışken kolay değil seyahat etmek hakikaten. Bir insanın aşılandığının kanıtı olması itibariyle bir dijital aşı pasaportunun Avrupa Birliği'nde geçerli olması için adımları attıklarını alenen duyurmuş vaziyette. Dün aktardım. Bu konuda yorumlar da geliyor yavaş yavaş. Yani bu kaçınılmaz bir şey ama buradan kurtuluş olduğunu pek zannetmiyorum. O yüzden de bir yandan da bunun tabii aşıların daha yaygınlaştırılması için kullanılacağı da açık. Almanya Başbakanı Merkel örneğin pek çok Avrupa ülkesinin bu konuda uzlaştığını söylemiş ve üstelik de bu sertifikanın bu yaz hazır olması gerektiğinden bahsediyorlar. Turizm sektörü battı pek çok ülkede. Dün aktarmıştım size, tekrarlamayayım ama artık işte Mart başladı. Mart, Nisan 2 ay Mayıs'la birlikte artık yaz sezonu başlıyor ve insanlar bir yerlere gitmek isteyecekler, gidemeyecekler. Dolayısıyla çok hızlı bu aşı pasaportu tartışması olgunlaştı artık. Çok hızlı gelecek arkası, öyle gözüküyor. Evet, Çin Haziran'a kadar nüfusunun %40'ını aşılamayı hedefliyormuş. Tabii Çin oldukça... bizdeki gibi böyle 100 milyon 80 milyon falan değil malum, büyük bir nüfusa sahip bir ülke, 1,5 milyar gibi bir nüfustan bahsediyoruz. Onlar aşılamada tabii pek çok ülkeden de ilerideler ama yine de eksiklikleri var. Japonya'da, Tokyo'da acil durumla ilgili kaygılarını dile getirmişler. Olağanüstü halin kaldırılması söz konusu Japonya'da da. Tokyo valisi söylemiş bunu. Amerika'da Johnson & Johnson aşısının dağıtımına da başlamışlar Pfizer'in ardından. Üstelik de Britanya Halk Sağlığı Kurumu diyor ki Pfizer-BioNTech, Oxford, AstraZeneca aşıları hastaneye yatışları %80'den fazla düşürüyor. Biraz da bunlardan kaynaklanıyor. Yani COVID tamamen bitmeyecek ama nüfusların büyük bir çoğunluğu en azından hastaneye yatmayacak, evlerinde geçirecek gibi bir durumla karşı karşıya. İnşallah da böyle olsun da kurtulalım şu zulümden, pandemi zulmü diyorum artık ben buna. Almanya tabii ki daha temkinli adım atan ülkelerden. 28 Mart'a kadar kapanmadan vazgeçmeyecekleri, Alman hükümetinin vazgeçmeyeceği haberleri var. Tabii bu arada bazı kısıtlamalar hafifletildi. Mesela kuaför salonları açılmış ve bir anda tabii yoğun bir ilgi. Herkesin saçı, başı, sakalı feci durumda. Rezervasyonları doldurmuşlar ay sonuna kadar. Şimdi özel toplanma durumları, işte düğünler, onlar bunlar 8 Mart'ta mümkün olabilecek. Yani bu kısıtlamalar kademe kademe devreye giriyor. Avusturya'da da aynı şekilde bazı tedbirleri hafifletecekler. Restoranların dış mekanları 27 Mart'ta yeniden hizmete girecek. Ama Mart ayını da biraz daha kapalı geçiriyorlar. Avusturya'da da büyük tepkiler vardı. Polonya'dan anlamlı bir çağrı var. Covid üreticilerine lisanslarını paylaşmalarını istediler. Yani bari böylesine önemli bir bütün küreyi ilgilendiren, küresel durumu ilgilendiren halk sağlığında şu lisansları paylaşın dediler. Bu çağrıları eksik etmemek lazım açıkçası. Polonya keşke daha önceden de yapsaydı bu çağrıyı. Rusya'da 11 binin altına düşmüş 24 saatte vaka sayısı. 4 Ekim'den bu yana en iyi düşüş gibi gözüküyor. İyi bir rakam. 441 can kaybı. Rusya standartlarında ölüm oranı daha düşük Rusya'da. Gorlikova, Başbakan Yardımcısı Tatyana Gorlikova, %60'ın aşılanmasından sonra kolektif bağışıklık Ağustos'ta oluşacak diye iyimser bir açıklama getirmiş. Sınırları da yavaş yavaş açacaklar. Ki kısmen açık olduğu söylenebilir. Sputnik V aşısı için yaklaşık 39 ülke, yanılmıyorsam, yanlış hesaplamadıysam, en son Avrupa ülkelerinden Slovakya'da Sputnik V aşısı almaya karar verdi. 2 milyon doz alacaklarmış. Avrupa Birliği, Batı Avrupa biraz siyasi, politik gerekçeler öne sürüyorlar bu konuda. Hayırlı bir haber daha. Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı'ndan hücre düzeyinde bağışıklık sağlayacak bir Covid-19 aşısı geliştiriyormuş Rusya. Bilim insanları 13 ila 17 yıl süren hücresel bağışıklık getirecek. En hayırlısı zaten böyle bir şey. Öyle 2 yılda bir, 6 ayda bir, 1 yılda bir aşılamak meselesi pek iyi bir şey değil açıkçası. İsrail'de Covid-19'u atlatanlar da aşılanacakmış efendim. O bilgiyi aktaralım ki İsrail çok iyi becerdi bu aşılama işini. Nüfusun yarıdan fazlası da aşılanmış durumda. Suudi Arabistan'da hac ibadeti için aşı şartı getirmişler. Yani bir nevi aşı pasaportu gelmiş durumda Suudi Arabistan'da. Türkiye'de son 24 saatte 69 can kaybı, 9891 vaka sayısı açıklandı. 130 bin test yapılmış. Bilim insanları 400 bin test yapılması gerektiğini söylüyorlar bir günde. Çok bunun gerisinde tabii. 9 milyon 890 yaklaşık 10 milyon insan da aşılanmış durumda. Dünyada 5. sıradaymışız aşılamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası kontrolü normalleşmeyi açıklarken bu bilgiyi bize verdi. İllere ayrılıyor. Renkler var. Mavi, sarı, turuncu, kırmızı. Mesela İstanbul turuncu. Kırmızı iller daha çok Karadeniz bölgesinde, çok fazla hareketlilik oldu herhalde Karadeniz bölgesinde. Risk haritasını tabii her haftada yenileyecekler. Hafta sonu cumartesileri neyse kurtulduk bu zulümden, öyle diyelim. Pazar günleri devam edecek. İstanbul gibi turuncu illerde, yani yüksek ve kırmızı olan illerde. Ama Ankara'da mesela sarı, onlar daha da rahat olacaklar, öyle gözüküyor hafta sonu bağlamında. Yine yaşlılar, okulların açılması, restoranlar ve kafeteryaların sabah 7 akşam 19 arasında en azından yarı kapasiteyle açılması, ki esnaf kan ağlıyor Türkiye'de biliyorsunuz her yerde. 65 yaş üstü aynı şekilde, 20 yaş altı. Belli saatlerde dışarı çıkabiliyor insanlar. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bunlara da bir çözüm olması herhalde aşamalı olarak umuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını haftalık da açıklamış durumda. Oradan da takip yapılabilecek ve yüz yüze eğitimi de işte bugün itibariyle açtılar. Hepiniz takip etmişsinizdir zaten, özellikle çocukları olanlar. Milli eğitim konusundaki tartışmaya da bu vesileyle son nokta konulmuş gibi gözüküyor. Gerçi gençleri etkileyen bir mutasyondan da bahsediliyor. O da endişe kaynağı ama böyle bir kararlar da bu şekilde alınmış vaziyette. Efendim, Covid pandemisinde en popüler çevrim içi platformlardan birisi Zoom haline geldi. Hepimiz mecburen Zoom üzerinden işimizi yapıyoruz. Toplantılara katılıyoruz. Yıllık geliri 326 artışla %2.6 milyar dolara yükselmiş. Şirketin piyasa değeri de 120 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Dijital alem bu işin kazananı tabii ki. İklimle ilgili yeni korona alemine dair bilim insanlarının küresel ısınma yüzünden Kuzey Avrupa'nın soğuyacağı %15'lik bir azaltma, bir modelleme yapmışlar. İrlanda, Almanya ve Britanya'dan bilim insanları böyle bir şey ortaya koymuşlar. Arktik deniz buzu Grönland buz tabakasının erimesine yanıt olarak bir akıntılar var orada. Sıcak tutan kuzeyi akıntılar işte onlar sebebiyetiyle olacakmış bu. Çin'den beri not aldığım bir haber var. Alibaba meşhur dünyaca ünlü şirket Alibaba grubu e-ticarette başı çekenlerden onun sahibi Jack Ma ile ilgili ki antitrust davası açılmıştı. İşte bir ara ortadan kaybolmuştu sonra çıktı sahneye Covid yüzünden dedi. Forbes batıda dünyanın en zenginlerini listeler. Çinli rakibi de Hurun. Hurun listesine göre en zengin olma Çin'de sıralamasını yitirmiş kendisi efendim. Onun üstüne artık şişe suyu üreticisi Nongfu Spring'den Zhongshanshan geçmiş. Başka isimler de var. E-ticaret girişimi yine ne bu Colin Huang. Bu isimleri çok da tanımıyoruz ama Jack Ma'yı hepimiz tabii ki biliyoruz efendim. Bu notu da aktarmış olayım. Evet, Donald Trump hafta sonunda Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar konferansına katılmıştı ve 2024 için adaylık sinyali vermişti. Üstüne Newsmax'le bir söyleşi yapmış ve adaylığı değerlendirebileceğini söylemiş. Eğer aday olmaya karar verirse Cumhuriyetçi Parti içerisinde kimsenin kendisine rakip çıkmayacağı görüşünü de paylaşmış bu söyleşi de. Henüz karar vermediğini de belirtmiş kendisi. Amerika'da Texas'ta bu kar fırtınası yüzünden yaklaşık 60 insan başta Texas olmak üzere diğer civar eyaletlerde de hayatını yitirmişti. Belli yerleri onardılar. Su sistemleri, borular falan donmuştu. Enerji hatları çalışmamıştı. Ama hala yaklaşık 500,000 Texaslı su kaynatma talimatnamesine uygun yaşamak zorundaymış. Ben geçti zannediyordum ama bu da devam ediyor. Joe Biden Amerika'yı yakından ilgilendiren Latin göçmenlerle ilgili meselelere el attı. İç Güvenlik Bakanı Latin asıllı bu da Mayorkas açıklama yapmış efendim. Özellikle göçmen politikası Latinlerle ilgili sınırı geçerken ayrılan aileler birleştirilecek. Bu konuda adımlar atacaklarını şimdiye kadar da 105 aileyi birleştirmişler, duyurmuşlar. Göçmen meselesi Latin Amerikalılar çok önemli bir Amerika'da başlığı oluşturuyor. Joe Biden da Meksika lideri, komşu ülkenin sosyal demokrat lideri López Obrador'la telefonda konuşmuş. Sınırdaki duvar da durdurulmuş idi. İşbirliği vurgusu yapmışlar. Tabii Obrador özerk konumları, bağımsızlık temelinde Amerika ile ilişki kurmayı hedeflediklerini dile getirmiş. Bir de aşı yardımı talepleri var. Önce Amerikan halkını aşılayalım sonra yardım edeceğiz diye Beyaz Saray'ın açıklaması vardı. Biden'ın Venezuela konusunda ise Trump'ın yolundan gitmeyi hedeflediği yolunda Reuters'ın özel haberi var. Önce Venezuela, İran'daki gibi önce siz girin, önce siz bunu yapın diyor Biden ve Trump'ın politikalarını devam ettiriyor. Maduro yönetimine çok sıkı pandemi koşullarında halk sağlığı sorununu katlayan Amerikan tedbirleri ki darbe girişimleriyle geçti Trump yılları Venezuela liderliği için sürgünde yönetimler vesaire kurdurdular. Özel paralı asker gönderdiler yine de başarılı olamadılar tabii Venezuela koşullarında. Şimdi Biden onu devam ettirecekmiş. Eğer istediğimiz gibi davranırsa Maduro o zaman bakarız diyor Amerikalılar. Genel tavır bu. Efendim Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 170 üyesi Türkiye ile ilgili Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup yazmışlar. Türkiye politikalarına dair öneriler var içinde. Demokrat ve Cumhuriyetçi vekiller de yer alıyor. 26 Şubat'ta yazılmış ve dün akşam itibariyle kamuoyuna açıklanmış durumda. Tabii Türkiye'nin NATO müttefiki olarak jeopolitik önemine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerdiği saptaması var. Ama stratejik konular var haklı olarak deniliyor. Yine de bütün bunların insan haklarının ağır ihlalleri ve demokratik gerilemenin endişe kaynağı olmasını engellememesi gerektiği var. Yargı zayıflatıldı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, muhalefetin baskını altına alınması gibi vurgular yapılmış. Bildiğimiz Türkiye'de zaten yaşadığımız şeyler. En son tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sıcak mesajlar yollamıştı. Ortak çıkarlar farklılıklardan ağır basıyor. Daha iyi işbirliği istiyorum demişti. Son mesajlar hep bu yöndeydi. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü o da Sabah gazetesine söyleşi vermiş. İçeriğine şöyle bir baktım. Tabii F-35 katsa yaptırımları Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmemesi S-400 füze savunma sistemleri Rusya'dan alındığı için Gülen cemaati FETÖ dosyası PYD YPG ile ilgili Suriye-Irak sahaları meselesi. Bütün bunlar da İbrahim Kalın çok umutlu müzakereyle çözebileceğimiz şeyler. Görüştük zaten, ilk temasları yaptık diyor ama Joe Biden hala Cumhurbaşkanı'nı aramış değil. Bir ayı da aştı durum. S-400'e geri adım atmak söz konusu değil. Biz çok Amerika Patriot istedik, Amerika vermedi tezini tekrarlamış Amerikalılar. Tam tersine Türkiye almadı diyorlar. Ve görüşürüz tabii. Teknik öneri yaptık. NATO sistemlere tehdit teşkil etmiyor tezini yinelemiş İbrahim Kalın. Yine de müzakereler sürüyor diye gayet olumlu konuşmuş. Amerika-Rusya ilişkileri, Rusya-Avrupa Birliği ilişkileri pek çok başlık var ama en azından ABD'nin BM daimi temsilcisi, yeni daimi temsilci Linda Thomas Greenfield efendim çok olumlu bir açıklama yapmış. En azından silah mimarisi açısından bütün dünyayı ilgilendiren, dünyada barış, güvenlik ve refah getirmek için birlikte çalışma belli başlıklarda alanımız var vurgusu yapmış. Cuma günü de hem Rusya hem Çin BM daimi temsilcileriyle bir araya gelmiş Linda Thomas Greenfield efendim. Tabii START 3 anlaşması yenilenmişti. Rusya'dan biz açık semalar anlaşmasını da yeniden yapmaya hazırız açıklaması geldi. Bu Trump yeni çekilmişti Kasım 2020'de, daha önceden açıkladı kararını. 1992 tarihli bir anlaşma, silahsız gözlem uçuşları başka ülkelerin üzerinde yapılabilmesini içeren güven arttırıcı bir nitelik taşıyor. Ama orta menzilli nükleer güçler anlaşması var, yine Soğuk Savaş'tan kalan INF kısaltmasıyla tanınan. O konuda Amerika pek yanaşacak gibi de değil. ABD çekildi bu anlaşmaların hepsinden. Rusya'da daha sonra siz çekilince zaten uygulamanın anlamı kalmıyor diyerek geri çekildi. Amerika tabii hep Rusya'yı suçlayarak geri çekildi. Bunu ihlal ediyorsunuz, bunu ihlal ediyorsunuz diyerek geri çekilmişti. Şimdi yeni yaptırımlar devreye sokuluyor. AB ülkeleri bir Navalny dosyası açtılar. Şu Kafkasya ve Güney Asyalılara ezilmesi gereken böcekler diyen, görüşlerini de değiştirmediğini en son Der Spiegel dergisine geçen Ağustos'ta Almanya'ya gittiğinde aktarmıştı. Onun zehirlendiği iddiaları vardı. O zehirlenme iddiaları üzerinden Avrupa Birliği bir takım isimlere kısıtlayıcı tedbirler uygulayacak. Yaptırım dedikleri böyle bir şey olacak. Ama tabii genel tutumu yansıtıyor. Amerika da aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya bu bağlamda 125 milyon dolarlık askeri yardım paketi, silah, eğitim, danışmanlık, ki Cuma günü Okay Deprem'le konuşmuştuk, Donbas bölgesini çok iyi bilen, ortalıkta yabancı askerlerin, danışmanların cirit attığını söylemişti kendisi. Şimdi tabii bir yandan Navalny, bir yandan Ukrayna, Kırım, Joe Biden Kırım'la ilgili ABD'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımayacağını dile getirmişti Amerikan Başkanı 2014 meydan darbesi sonrasında, ki gelişmeler Kırım'ın Ukrayna'nın elinden çıkmasına varmıştı. 16 Mart hatta yıl dönümü de yaklaşıyor. Bir referandum düzenlendi Kırım'da. %96'dan fazla oranla da Kırım halkı Rusya Federasyonu'na geri döndü. 1950'lerden önce zaten Rusya Federasyonu'na bağlıydı. Ukrayna ile Rusya aynı ülkenin içerisinde oldukları için çok özgün bir tarih. Yani başka ülkelerle kıyas kabul edecek ya da başka coğrafyalarla kıyas kabul edilecek bir durum değil tabii ki. Kendi özgün koşulları olduğunu altını çizmek gerekiyor. Referandumla dönüldü. Rusya BM şartı ne gerekiyorsa o yerine geldi. Dolayısıyla ilhak diye bir şey de yok burada diyor. Kırımlılar geri döndüler diyorlar. Yasama kurumu, sandık kuruldu. Aslında Kosova'da düşünürseniz, Avrupa'da iki ayrı Arnavut devleti kuruldu Yugoslavya parçalanırken, değil mi? Ne kadar enteresandır, ne gerek varsa. Ve orada da referandum yapıldı, burada da yapıldı. Hani eğer farklı koşulları varsa, bir de tabii biri birleşme öbürü ayrılık örneği, onu da belirtmek gerekiyor. İkinci Arnavut devleti kuruldu. Gerçi şimdi NATO üsleriyle dolu bir Kosova var. Biraz garnizon niteliği taşıyor ama neyse. Hikaye bu yani. Bunlar üzerinden bir de Kırım başlığı da açılmış durumda. Navalny, Kırım, bir de Kuzey Akım 2 başlığı da vardı Rusya açısından. Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin onun sayesinde, onun politikaları sayesinde söz konusu olmuştu. Belki de onun döneminin liderliğinin stratejik tercihi olarak demek lazım herhalde en başta. 90. yaşına girmiş, Zoom'dan parti düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kendisini kutlamış 90. yıl dönümü vesilesiyle. Meslek hayat tecrübesine atıflar yapmış, eğitim çalışmalarına, katkılarına atıflar yapmış Vladimir Putin efendim. Evet, vaktimi de hızla iyi kullanmaya çalışıyorum. Rusya sosyal ağların engellenmesi konusunda Türkiye, Çin ve Avustralya'nın, Avustralya'da da bir takım adımlar atılmıştı, deneyimlerini incelediğini duyurmuş Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun açıklamaları. Tabii şöyle bir şey eklemiş: biz elektronik bir duvar öremeyiz tüm sınır boyunca, dolayısıyla vatandaşların bilgiye ulaşma fırsatlarından mahrum bırakılması söz konusu olamaz, gerçekçi de bir şey değil demiş. Ama yabancı sosyal ağların tabii demin bahsettiğim, aslında kafalarına göre bir takım yargılar dayatmaları gibi bir sorun var, tartışılması gereken hakikaten, kime göre, neye göre diye. Hindistan'da ise BBC'nin Covid ile ilgili yaptığı haberlere yönelik iktidar partisi Milliyetçi Parti Bharatiya Janata'dan eleştiriler var. Hatta cihatçıların gündemini desteklemekle suçluyorlar BBC'yi. BBC bu İslamcılık konusunda çok, zaten çok liberal bir perspektife sahip bir kurum öteden beri. Britanya'nın belki tarihsel sürecinde böyle bir şeyi var. Bakış açısı, perspektif diye. Efendim birazdan konuşacağız Ermenistan'da son durumu, ama Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'la Başbakan Paşinyan görüştüler siyasi krizi. Biraz da hasta Armen Sarkisyan orduyu bir takım açıklamalar yapıp Paşinyan Ekim ayında yeniden bir seçim süreci başlatmak istedi. Genelkurmay Başkanı Gasparyan kendisini istifaya davet etmişti. Bu muhtıra bir darbe girişimi olarak Paşinyan tarafından nitelendirilmişti. Dün Erivan sokaklarında kimilerine göre 10 bin, kimilerine göre daha fazla insan vardı Paşinyan'ı destekleyen. İstifa talebini geri çeviriyor, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını talep ediyor Cumhurbaşkanı'ndan, ama iki kere veto yedi bu talebine. Durumu teskin etmeye çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Bundan sonraki süreç nasıl gidecek, en azından Azerbaycan'la barış süreci demek lazım, ateşkes çünkü ayağı bunun henüz var, barış anlaşması yok, onun korunmasına yönelik bu kadar da toprak kaybı var. Tabii Paşinyan'ın özellikle milliyetçi söylemleri, Dağlık Karabağ ile ilgili iş başına geldiğinden beri milliyetçi olan tutumu bu savaşın tetiklenmesinde kendisi bir bizzat sebebiyet vermese bile çok etkili oldu. Çok hakikaten uyguladığı politikaların maliyetleri düşünülürse Ermenistan toplumuna büyük, ama sorumluluğu üstlendi, istifa etmedi öyle. Ben de hep sorumluluk üstleniyorum, hiç icraat yapmıyorum mesela. Hata yaptım, çok yanlış görmüşüm diyorum. O kadar. Hep böyle. Ama tabii bir toplumu yönetiyorsanız eğer sorumluluğunu yerine getirmenin başka yöntemleri olması lazım herhalde. Birazdan konuşacağız Profesör Hasan Ünal'la birlikte. Orta Doğu'dan son başlıkları aktaracağım size. Amerikan Dışişleri Bakanlığı geçen yıl İdlib'de hayatını yitiren 33 Türk askerinin anmak için Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş. Maalesef böyle bir acı durum yaşanmıştı. Türkiye, Suriye toprakları içerisindeki İdlib'de askeri varlığını sürdürürken, ya Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yanlış koordinatlar verildiği için Rusya aslında Türk ordusunu değil cihatçı grupları vururken, verilen yanlış koordinatlarda böyle bir sonuç ortaya çıktığı açıklaması yapılmıştı. Moskova'dan bulunmamaları gerektiken yerde bulundukları şeklinde Amerika Birleşik Devletleri ise birinci yıl dönümünde bu tür bir açıklama yapmış ve şöyle demiş: İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejiminin ve Rus ve İranlı destekçilerinin zulmünden koruyan 33 Türk askeri. Evet, tabii Suriye'nin bu hale gelmesinde yine siyasal İslamcılara olan büyük yatırımın payını Amerika'nın biliyoruz. Efendim İran'ın nükleer AB davetiyle gayri resmi nükleer görüşmelere katılmayacak olması. Ama ne artık ipleri eline almış gözüküyor. Buradan başka gidilecek pek yok, yol yok yani. Ben söylemiştim, aktarmıştım size. Gerçi Rusya temsilcisi farklı düşünüyor anlaşılan. Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilci Mihail Ulyanov. İran'ın burada bir gayri resmi görüşmeleri reddediyor ama tekrardan da pek çok konu başlatılabilir görüşülmeye diye düşünüyor herhalde. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran dosyası yeniden incelenmeye başlandı. Fakat bu anlaşmadan bağımsız olarak zaten nükleer silahların yayılması anlaşmasının imzacısı olarak İran'ın bu kurumla ilişkileri var. Anlaşmadan çekilmeleri bu kurumla ilişkilerini değiştirmiyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi İsrail'de Cumhurbaşkanı Rivlin'e güven mektubunu sunmuş. Normalleşme süreci 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Trump'ın yaptığı açıklamayla başlamıştı. Hatırlayacaksınız. Suudi Veliaht Prensi ile ilgili de Beyaz Saray CIA'nin, Amerikan İstihbarat Kurumları'nın daha doğrusu Ulusal İstihbarat Kurumu'nun raporunu açıkladı. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da 2018 Ekim'inde öldürülmesinin sorumlusu talimatı veren Veliaht Prens Bin Salman dediler ama tabii devlet yetkilisi olduğu için biz ona yaptırım uygulayamıyoruz. Onun yerine işte 76 isim var, onlara uygulayacaklar. Tabii Amerika'da çok ciddi eleştirilere sebebiyet veriliyor. Ülkeye giriş yasağı konuldu bu 76 kişiye. İsimleri de açıklanmayacak. Dolayısıyla onlar girip çıkıyorlar mı çok da bilemeyeceğiz aslına bakarsanız. Burada özellikle de raporu Amerika açıkladı ama sınır tanımayan gazeteciler Cemal Kaşıkçı olayı, ki kendisi Washington Post yazarıydı, ne kadar gazeteci tartışma konusu ama cinayetin faili olduğu ithamıyla Veliaht Prens hakkında Almanya'da suç duyurusunda bulunmuşlar. Alman Yargıtayı niteliğindeki Adalet Mahkemesi bünyesinde savcılığa gitmişler. 30'dan fazla da gazeteci Suudi Arabistan'da durumları vahim diyorlar. İhvancı Katar, İhvan'ın kasası diye andığımız ülke. 2017'den bu yana Suudi Arabistan ablukası altındaydılar. Ama yakınlarda Ocak ayında Trump yönetimi gitmezden önce bu işi çözdü. Uzlaşma sağlandı. Bu sayede tabii ki Katar o kadar eleştirdiği Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'ne destek çıkmış Cemal Kaşıkçı olayında. Hatta Tamim El Thani çok nadir görülecek şekilde Veliaht Prens'e telefon açmış, onunla görüşmüş, desteklerini ifade etmiş. Böyle oluyor oralarda bu işler. Ve son olarak Afganistan'a Raşit dostum tekrar sahaya çıkmış efendim. Ocak geçtiğimiz yıl başlarında, Şubat ayında Taliban'la anlaşma yapılmıştı ama Biden yönetimi bunu sürdürecek mi? Çünkü Afganistan'a yığınak var. Mayıs'ta çekilsin istiyor Amerikan birlikleri Taliban. Isınacak Afganistan'daki süreçte, onu da belirterek hemen bir artık araya gidelim. Kade Bostani'den Goodbye'ı seçmiş arkadaşlar. Bir dinleyelim. Az sonra Profesör Hasan Ünal'a bağlanacağız. Ermenistan krizini konuşacağız. Bizden Ermeni.
Goodbye, it never comes back. My back is not heavy enough to carry you on my shoulder, on my shoulder. Goodbye, just disappear in the sky, We used to be the powders of the stars, but now we're just the dust of the tears. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Now you gotta follow your path until you will see the light. Piano is my truth and faithful friend, and faithful friend. You're the shadows of the stars, oh, the stars. We're the shadows of the stars.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Ermenistan'ı takip ediyoruz. Bir haftayı aştı bu kriz. Paşinyan'ın geçtiğimiz Kasım'daki ateşkesten sonraki süreçte biraz başı dertte, onu da görüyoruz, biliyoruz. İstifasını talep etti Genelkurmay Başkanı. Adeta darbe girişimi olarak her yerde algılandı. Bir çeşit muhtıra. Çünkü arkasında biraz devlet, eski başkanlar da var. Ve o da direniyor. Ve karmakarışık bir yere vardı bu süreç. Öncelikle resmi siz nasıl görüyorsunuz? Onu sorarak başlayayım.
Şimdi bizim yani Ermenistan'ı kendi içinden, kendi iç dinamikleriyle takip eden uzmanlarımız pek yok. Hiçbirimiz, ben de dahil olmak üzere, konuyu içinden takip etmiyor, bilemiyoruz. Bilebildiğimiz kadarıyla Ermenistan'dan çıkan haberler ve bölge ülkelerinin basınlarının verdiği haberler söz konusu. Bu çerçevede bakıldığında bir de konunun bizi ilgilendiren ayağı daha çok bölgesel jeopolitik, bölge politikaları, savaş yeniden başlar mı? Ermenistan'daki bu gidişat neyi gösteriyor? Bu çerçevede baktığımızda Ermenistan'da bir şey olduğunda hemen Rusya'ya yöneliyor gözlerimiz. Oraya dönüyor ve diyoruz ki hemen Rusya bir şey yapıyor. Tovuz saldırısını da Ruslar düzenlemişlerdi, daha sonrakini de. Fakat her ne hikmetse Ruslar bu sefer Ermenilerin de yenilmesini istediler falan. Tabii bu birden gözlerin Rusya'ya çevrilmesinin haklı sebepleri var. Ama her zaman da doğru olmayan gerekçelere dayanıyor. Bunlardan biri de bu son krizde oldu. Şimdi evet, Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, büyük üst düzey kuvvet komutanları başbakanın istifasını istediler ama ve bundan dolayı da hemen gözler Moskova'ya çevrildi ve en kolay analiz olarak da efendim işte Rusya Paşinyan'ın ipini çekiyor artık. Çünkü Paşinyan bir de geçenlerde İskender füzeleriyle ilgili açıklama yapmıştı. Bunu hak etmişti. Dolayısıyla bu iş bitti. Rusya kendi varlığını böylece hissettiriyor ama bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Şöyle ki, bir, Rusya yaptığı açıklamalarla ve ortaya koyduğu tavırla bunu gösterdi. İkincisi, belki daha önemlisi, Rusya bölgedeki barışın devamından yana. Zaten 9 Kasım 10 Kasım'da imzalanan bu anlaşma Rusya'nın bir manada arabuluculuğuyla yapılmış bir anlaşmaydı. Bu anlaşmanın bozulmasını, Rusya'nın istemesini beklemek biraz fazla komplo teorisi olurdu. Nitekim böyle olmadığı anlaşıldı. Rusya barışın da bozulmasını istemiyor. Şimdi burada geriye bir şey kalıyor. Yani o zaman ne oluyor Ermenistan'da? Demek ki o zaman soru şöyle bir şey. Paşinyan taraftarlarıyla ona karşı olanlar arasında kuvvetli bir siyasal mücadele var. Bu da gayet normal. Zaten Ermenistan'da 2018'den bu yana vardı bu mücadele.
Evet.
Ama şimdi ağır bir yenilgi almış bir ülke. Çok çok büyük bir askeri yenilgiye uğramış. Ordusunun en az 10 bin kaybı var. Yaralılarıyla birlikte düşünüldüğünde bu büyük rakamlara varıyor. Ordusunun özellikle tank, zırhlı personel taşıyıcısı, top.
Normal bir ülkede böyle bir, çok özür diliyorum lafınızı kestim ama, normal bir durumda, hani burada bir anomali varmış gibi yapacağız ama Kafkasya'da da demokrasi ve direniş geleneği vardır Ermeni halkının, yeni bir şey de değil bu. Böylesine büyük bir hezimete uğramış bir ülkede lider kalmak kolay iş midir sizce?
Hiç değil. Hiç değil. Çok doğru söylediniz. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla Ermenistan çok ağır bir travma yaşıyor. Ermenistan halkı, Ermeni elitleri, Ermeni politikacıları, herkes çok ağır bir travmadan geçiyor. Ermeni olmayı beraberinde getiren politik kültürün bütün varsayımları, mitleri, her şey sorgulanıyor muhtemelen. Yani ne oldu ve nasıl oldu? Neden biz bu hale geldik bir anda? Bir yenilmez denilen ordumuz 44 günde perişan edildi. Muazzam dediğimiz bir dış politikamız, destekçilerimiz vardı. Ne Rusya'dan destek alabildik, ne Batı dünyasından. Kimsenin de kılını kıpırdattığı yok. Yani Batılılar da, ki Ruslar baştan itibaren aynı tezi söylüyorlardı. Efendim, o topraklar zaten Ermenistan'ın değildi. Çatışmalar Ermenistan topraklarında cereyan etmedi. Azerbaycan geldi, topraklarını aldı. Bu kadar basit miydi? Şimdi Ermeni halkının bütün bunları sorguluyor olduğunu düşünüyorum. Yani 1922 büyük taarruzun ardından Yunanistan'daki travma gibi bir olay. Her şeyin sorgulandığı, Megali İdea'nın Ege'nin denizine gömüldüğü falan bir travmaya benziyor bu. Yani düşünün, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya gibi kocaman, devasa bir ülke bile muazzam travmalardan geçmişti. Almanya'da yani şeyin, Ateşkes Anlaşması'nın imzasından birkaç ay geçmeden Spartakist darbe girişimi oldu. Ondan bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra bir sağcı darbe girişimi oldu. Ardından Münih'teki bira festivalinde, birahanede Hitler'in başlattığı darbe girişimi oldu. Yani şimdi Almanya gibi bir ülkede oldu bunlar.
Almanya'da devrimi ezdiklerinden sonra her şey oldu tabii hocam da. Yani şunu anlıyorum ben, atım
yapmak. Dünya Savaşı'ndan sonra travmayı anlatmak istiyorum yani.
Anladım hocam. Şunu soracağım. Azerbaycan'ın buradaki tutumu. Aliyev çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Çünkü Türkiye'de şöyle bir tartışma var. Hani o coğrafyayı işte rakip güçlerden almak ve Orta Asya'ya doğru ilerlemek gibi bir Türklük başlığı altında. Yani böyle bir sunum var en azından. Ama Azerbaycan çok dengeli de bu işleri yürüten bir liderliğe sahip sanki. Sizin görüşünüz nedir ve bu son krizdeki Aliyev'in açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? En azından 9-10 Kasım'daki bu ateşkesin devamlılığını sağlamak bağlamında nasıl bir yorum getirirsiniz?
Fevkalade iyi yetişmiş bir liderden bahsediyoruz. Baba Aliyev de öyleydi. Sovyetler Birliği'ni yöneten bir insandı yani. Şimdi oğul Aliyev'in de çok iyi yetişmiş olduğunu görüyoruz. Krizi iyi yönetiyor. Savaşı iyi yönetmişti. Krizi de iyi yönetiyor ve verdiği demeçlerle Ermenistan'ın iç politikasında tartışmaya neden olacak şeyler söylemiyor. Yani krizi iyi yönetemeyen bir lider öyle laflar eder ki Ermenistan'da bir anda bütün herkes Azerbaycan'a karşı kilitlenir. Böyle bir şey yapmıyor. Kendi haline bırakıyor. Normali de bu. Ama verdiği mesajlar şu yönde. Yani Ermenistan yeni bir savaşa teşebbüs etmemelidir. Zaten edecek hali de yoktur. Ondan sonra bizim yaptığımız işte öneriler geçerlidir. Nedir o öneriler de? Ekonomik, ticari işbirliği. Bu geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla Ermeni tarafı belli bir travma, politik psikolojik travmadan geçme sürecini tamamlayıp bu işbirliği sürecine gelecektir. Bunun beklentisi için de bence bu doğru bir varsayım. Hakikaten de gelecektir. Dolayısıyla bunu bence Aliyev çok iyi yönetiyor. Buna hiç şüphe yok. Paşinyan biraz acemi bir siyasetçiye benziyor. Orada mesela Rusları sinirlendirecek bu İskender füzeleri açıklaması falan yapmıştı.
Evet, evet, o çok enteresan değil mi hocam? Çünkü artık barış, sonuç barış diyorum hep ama ateşkes anlaşması yapılmış, bildiri daha doğrusu ortak bildiri ortaya konulmuş ve aslına bakarsanız doğrudan Ermenistan ve Azerbaycan'ın devletler olarak savaşmasını önleyecek şekilde bu kriz yönetilmişti. İskender sistemleri de onun bir parçasıydı. Siz şimdi aradan bunca zaman geçtikten sonra bunlar da çalışmamış, işlememiş dediğiniz zaman zaten o krize dönüp başka sorgulamalara girişiyorsunuz. O zaman hedef ne diye insanın kafasına? Yani Paşinyan...
Tabii.
Ya bu acemiliğinden mi yoksa başka bir hesap mı var böyle bir şey ortaya? Sonra da geri almak zorunda kaldı gerçi de yani. Birileri mi fısıldadı acaba? Ben çok onu merak ettim. Çok acayip çünkü. Hani kolektif güvenlik anlaşması örgütü Azerbaycan'a saldırsın diye bir gerekçe oluşturmak. O da olmaz ki, Azerbaycan Ermenistan'a doğrudan saldıracak. Daha iler tutar bir tarafı yok çünkü bunun. Ne dersin?
Yani şöyle, bu bir komploya benziyor. Yani şimdi anladığımız, öğrendiğimiz kadarıyla Paşinyan'ın sözcüsü diyor ki işte altlarımız bizi yanlış yönlendirdiler. İki, bir şey daha öğreniyoruz. Zaten İskender füzeleri bu savaşta kullanılmamıştı. Kullanılmaması gerekirdi. Kullanılmayan füzelerin işte dandik olduğunu nereden söylüyorsunuz? Yani efendim tetiğine basıldı ama çalışmadı falan. Böyle bir saçmalık olur mu? Dolayısıyla şimdi buradan şöyle bir komplo vardı demek ki. Yani o Paşinyan'ın istifasını isteyen güçlerle Paşinyan'ı yanıltan güçler muhtemelen aynı güçler. Çünkü önce Paşinyan gibi acemi bir siyasetçiye Rusya karşıtlığı çerçevesinde bu lafları söylettiler bu İskender füzeleriyle ilgili olarak. Ardından da bu defa dönüp Paşinyan istifa etsin dediler. İstifa çağrısında bulundular. Bunu yaparken de muhtemelen Rusların kendilerini destekleyeceğini varsaydılar. Fakat görünen o ki Rusya tabii ciddi bir devlet. İyi de bir istihbarat ağı var eminim orada. Bu tuzağa düşmedi. Ve çünkü dediğim gibi Rusya açısından bu tuzağa düşerek oradaki savaşın yeniden başlamasına sebep olacak veya gerginliği tırmandıracak, savaş yapamasa bile bir gidişatın anlamı yok. Çünkü
hocam,
bir de konu kapanmış Rusya açısından. Konu Cumhuriyet'le kapanmış.
Evet, süremiz bağlamında düşünerek bir de Türkiye'yi sormak istiyorum. Çünkü Ermenistan'da hassas konulardan bir tanesi de Türkiye maalesef böyle bir Sovyetler Birliği yıkıldığından beri zaten bu coğrafyada bir milliyetçilik damarı sürekli kaşındığı için orada da zaten potansiyel çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bütün bu kriz sırasında yine Ermeni kamuoyunda Türkiye açıklamaları, çünkü Ankara'dan da bu şekli olarak darbe olarak yorumlandı ve herkesten Türkiye'den bu tarz açıklamalar yansıdı ve o da Ermeni kamuoyunda kullanıldı. Şimdi hazır bu süreç yatışmışken Türkiye'nin hem zaten Azerbaycan'la ilişkileri öteden beri bu kriz vesile de güçlendi. Ermenistan'la da ilişkileri açarak belki bir yardımcı faktör olabilme imkanı da var. Ama bu Ermeni kamuoyuna da yansımıyor. Türkiye nasıl tavır almalı burada? Yani bu şekli kıyaslamaların ötesinde bu krizde Türkiye'nin bir payı var mı ya da rolü var mı? Ne dersiniz?
Bir payı rolü olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin de aynen Azerbaycan gibi hatta daha kenarda durarak yani Ermenistan kamuoyunda işte kamuoyunda manipüle edilmesine uygun hiçbir açıklama yapmasına gerek yok. Yapmadı da zaten o açıdan dikkatliydi. İşte genel olarak şekli manada biz bütün askeri darbelere, girişimlere karşıyız. Buna da karşıyız. Bu da yerinde. Hatta bu açıklamanın yapıldığı saatlerle düşünüldüğünde bizimkilerin yani Ankara'nın Moskova'yla bunu koordine etmiş olması ihtimali de oldukça yüksek. Yani siz bu işin içinde misiniz, değil misiniz? Niye böyle bir şey istedi bunlar falan diye eminim sabah erken saatlerden itibaren iletişim kanalları çalışmış. Moskova ile Ankara arasında bunlar görüşülmüştür. Zaten Moskova'nın darbeye destek vermeyen açıklamasıyla Türkiye'nin açıklaması peş peşe geldi. Bunlar da doğru şeyler, yerinde şeyler. Türkiye'nin daha önce yaptığı açıklama bence önemli. Orada durmak lazım. Orada da duruyor Türkiye. Yani o da şu, işte ben bunu ilk yazmıştım savaştan sonra galiba Türk basınında. İlk yazan, konuşan bendim. Türkiye işte sınır kapılarını açmayı düşünmeli, Ermenistan'a bir takım jestler düşünmeli. Evet. Şöyle şöyle olabilir diye ilk ben şey yapmıştım. Ardından yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle Sayın İlham Aliyev'in açıklamaları geldi. Onlar daha güzel bir şeye taşıdı. Özellikle İlham Aliyev dedi ki altılı bir işbirliği platformu.
Evet.
Yani burada Kafkasların jeopolitiği açısından düşünürsek işte 3 büyük devlet, Rusya, Türkiye ve İran. 3 de orta büyüklükte ya da küçük devlet diyelim, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan olmak üzere, bunların da en büyüğü Azerbaycan olacak şekilde bir işbirliği platformu var burada. İmkanları da var. Bunu genişletelim. İran da buraya katıldı aktif bir şekilde son zamanlarda.
Evet, ziyaretler de oldu.
Geldiği evet. Açıklamalar falan hepsi bu doğrultuda. Dolayısıyla buradan ümit var olmak için her türlü sebep var. Ama bu tür büyük travmalar yaşayan toplumların da o travmaları aşması böyle kolay olmuyor.
Yani evet. Önce Ermenistan'ın biraz teskil olması lazım herhalde.
Bu tabii şeyden. Ve orada en iyisi hiç karışmamaktır yani evet. Şeylerine. Yardım istedikleri zaman bütün Ermenistan'a yardımcı olacak şekilde. Ve yani biz peki ne olacağız, bu coğrafyaya sıkıştık kaldık dediklerinde yok öyle değil. Buyurun gelin bak, ekonomik, ticari bütün imkanlar ortada, fırsatlar var. Hep birlikte bunlar zaten bu imkanlar, fırsatlar ortada. Herkes kendi payına düşeni alıyor. Bunun dışında kalan sizsiniz. Dolayısıyla buyurun gelin siz de buraya dahil olun tarzında bir tavır gerekiyor. O da var şu anda.
Evet.
Buradaki en tehlikeli şey batılı lobilerin, Ermeni lobilerinin Ermenistan'ın içini karıştırma potansiyeli. Bu krizde de onları görüyoruz şu anda. Rusya'daki Ermeni lobisinin karıştırma potansiyeli. Fakat Ermeni halkının da bütün bu lobilerden vesaire bağımsız olarak bir değerlendirmeye, bu travmadan bir yas tutarak çıkmaya da ihtiyacı var. Yani
peki
ne
hocam.
Oldu da bu hale geldik diye yardımcı olucu şekilde hareket etmek lazım.
Evet.
Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ve de özellikle Rusya'nın ortaya koyduğu tavırlar oldukça yapıcı görünüyor.
Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz biraz açtık ama olsun.
Ben teşekkür ederim.
Meselenin daha bakalım önümüzdeki dönemde nerelere varacağını da bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeniz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
Hoşçakalın. Evet, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Ermenistan'daki kriz henüz dinmiş değil. Paşinyan'ın istifasıyla ilgili, ama o da gövde gösterisine arkasında Erivan'da destekçileri olduğunu yaptığı, düzenlediği mitinglerle de ortaya koymuş durumda. Bakalım bu süreç nereye gidecek diyorum. Ve vaktimiz kaldıysa şarkıyı da anons edeceğim. Çalalım diyorlar arkadaşlar. Aslında güzel de bir şarkı, kesmemek lazım ama Nergiz'le Maxim Fadeyev'in Vudvayon ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
с тобой фильм на Оскара, и не получить его из-за погоды. Мы можем стать с тобой в море мокрыми, и нас за своих примут пароходы. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может, мы ангелы над облаками.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.